Ayrım 11.
Paşa ters çevirmiş sandığın üstüne oturarak yıldızlara baktı. Şu son yıllarda kafasını kurcalayan düşünceler onu yine rahatsız etmeye başlamıştı. Bu fikirlerin er geç bir sonuca bağlanması gerekiyordu. Onun için bu işin o anda yapılmasında bir sakınca yoktu. Paşa bu durum devam edemez diye düşündü. Bunu daha evlenmeden önce anlamalıydı. Lara niçin çok eskiden olduğu gibi paşanın yine ona hayran hayran bakmasına izin vermişti? O zaman bile paşaya her istediğini yaptırma gücüne sahipti. Niçin paşa tam da Lara'nın ısrar ettiği bir sırada bu bağdan kurtulma imkanlarını aramamıştı? Lara'nın sevdiği o değildi. Lara'nın önünde yapılmasını istediği bazı işler, amaçlar vardı. Bunların gerçekleşmesine çalışıyordu. Lara'nın aşık olduğu şey kendi kahramanlığıydı. Ama onun gösterdiği bu kahramanlığın, soylu davranışın aile yaşamıyla ne ilgisi vardı? İşin acıklı yanı, paşanın onu ilk günlerdeki kadar sevmesiydi. Ama paşanın da Lara'ya karşı hissettikleri gerçek bir aşk değildi. Lara son derece güzel bir kadındı. Yoksa paşanın hissettiği Lara'nın güzelliğine, eli açıklığına karşı duyduğu bir minnettarlık mıydı? Bütün bunların içinden nasıl çıkacaktı? Şimdi ne yapmalıydı? Karısını ve kızını bu yalancı bağlardan kurtarıp atmalı mıydı? Bu kendi kendini özgürlüğe kavuşturmaktan da önemliydi. Evet ama nasıl? Ayrılacaklar mıydı? Yoksa intihar mı etmeliydi? Buna ciddi bir tavırla amma aşağılık bir şey olur düşüncesiyle itiraz etti. Bu kadar uzun etmeyeceğim bir gerçek. Öyleyse neden durmadan bunları düşünüyorum? Bir cevap beklermiş gibi başını yıldızlara doğru çevirdi. Yıldızlar teker teker küme halinde bazıları mavi, bazıları gökkuşağı gibi ışıklar saçarak pırıldıyordu. Birdenbire yıldızlar kendilerinden daha güçlü bir ışığın etkisiyle ölgünleştiler. Sanki birisi tarlalardan bahçe kapısına doğru elinde bir meşale sallayarak koşuyormuş gibi paşanın oturmakta olduğu sandal, ev, avlu sert bir ışıkla aydınlandı. Gökyüzünde aleve benzer sarı dumanlar savuran bir tren göründü. Batıya asker taşıyan trenlerden biriydi bu. Son yıllarda bu trenlerden gece gündüz geçiyordu. Paşa gülümsedi, yerinden kalktı. İçeriye yatmaya gitti. Aradığı cevabı bulmuştu. 7. Lara, kocasının verdiği karar karşısında önce şaşırdı, kulaklarına inanamadı. Denilik bu diye düşündü. Garip düşüncelerinden biridir herhalde, hiç önem vermeyeceğim, zamanla unutur gider. Ne var ki, paşa 14 gündür hazırlık yapıyordu. Askerlik şubelerine belgelerini yollamıştı. Okuldaki yerine bir başkasını bulmuştu. Ve sonunda Omsk'taki askeri okula kabul edildiğini bildiren bir kağıt almıştı. Lara bir köylü kadını gibi bağıra bağıra ağladı. Paşa'nın ellerine sarıldı, kendini onun ayakları dibine attı. Paşa, paşa diye yalvardı, bizi terk etme, gitme, gitme. Henüz geç kalmış değiliz, ben her işi yoluna koyarım. İyi bir tıbbi muayeneden geçmedin, kalbin dayanıklı değil biliyorsun. Verdiğin kararı bozmaya utanmıyor musun? Böyle çılgınca bir fikir uğruna aileni ortalık yerde bırakmayı nasıl düşünebiliyorsun? Üstelik gönüllü gidiyorsun. Bütün yaşamın boyunca Rodyan'la alay ettin, şimdi kalkıp askere kendin gidiyorsun. Sen de onun gibi kılıç kuşanıp subaylık taslamaya kalkıyorsun. Paşa ne var? Kendinde değilsin, seni tanıyamaz oldum. Nasıl bu şekilde değiştin? Tanrı aşkına bana gerçeği söyle. Rusya'nın buna ihtiyacı var mı sanki? Birdenbire Lara sorunun bu kadarla kalmadığını anladı. Her şeyi tam anlamıyla çözümleyememişti. Ama paşanın gitmesindeki gerçek nedeni kavrar gibi oldu. Paşa onun kendisine karşı olan davranışlarını yanlış yorumlamıştı. Paşa, Lara'nın aşırı düşkünlüğünden ana sevgisine benzer bir anlam çıkarmış ve bu duyguya karşı baş kaldırmıştı. Lara dudaklarını ısırarak ağlamamaya çalıştı. Sesini çıkarmadan paşanın bavulunu hazırlamaya koyuldu. Paşa gittikten sonra Lara'ya kasaba sessizleşmiş, boşalmış gibi geldi. Gökyüzünde uçuşan kargalar bile azalmıştı sanki. Onu kendine getirmek için hizmetçi kadın boşuna hanım, hanımcığım diye sesleniyor, Katya anneciğim, anneciğim diyerek boynuna sarılıyordu. Lara yaşamının en büyük yenilgisine uğramıştı. En parlak, en güzel umutları mahvolup gitmişti. Paşa'nın Sibirya'dan yazdığı mektuplar onun içinde bulunduğu ruhsal durumu iyice açıklıyordu. Her şeyi daha yakından, daha gerçek halleriyle görmeye başlamıştı. Karısını ve kızını çok özlemişti. Ama birkaç ay içinde terfi ettirilmiş ve hareket halindeki orduya katılmıştı. Cepheye giden tren Yuryatin'den geçmiyordu. Moskova'da da kimseyi görecek zaman bulamamıştı. Paşa'nın cepheden gelen mektupları daha canlı, daha neşeliydi. Paşa burada kendini göstermek ya da hafifçe yaralanmak istiyordu. Ancak o zaman izin alabilir, ailesini görmeye gelebilirdi. Çok geçmeden bu fırsat eline geçti. Brusibol'ün kuvvetleri yarma hareketine girişmiş, düşmana saldırıyordu. Paşa'dan mektup gelmez oldu. Önce Lara pek endişe etmedi. Hareket halinde her gün çarpışan bir orduda paşa elbette düzenli olarak mektup yazamazdı. Ama yaz gelince hareket yavaşladı. Birlikler mevzilerini sağlamlaştırmaya başladılar. Paşa'dan yine mektup gelmedi. Sonunda Lara Yuryatin'den başlayarak soruşturmaya girişti. Moskova'ya mektup yazdı, eski birliğin adresinden soruşturdu. Kimsenin bir şey bildiği yoktu. Hiçbir yerden cevap alamıyordu. Lara, kasabanın diğer kadınlarıyla birlikte hastanenin askeri bölümünde çalışıyordu. Ve hastanedeki hasta bakıcı kurslarını ciddi bir biçimde izleyerek diplomasını da almıştı. Okuldan 6 aylık bir izin kopardı. Evi Marfutka'ya emanet ederek Katya ile birlikte Moskova'nın yolunu tuttu. Katya'yı Alman uyruğunda olduğu için diğer Alman uyruklarıyla birlikte Ufa'da göz hapsinde tutulan kocası Prisendak'tan ayrı yalnız başına yaşayan Lipa'nın yanına bıraktı. Paşa'dan haber alamayacağını kesinlikle anlayan Lara gidip onu kendisinden son kez haber aldığı yerde aramaya karar vermişti. Bu amaçla Leski'den geçerek Macaristan sınırlarındaki Meza Laboraç'a kadar gidecek olan bir hastane treninde hasta bakıcı olarak görev aldı. Paşa son mektubu ona buradan yazmıştı. 8. Çar'ın büyük kızı Prenses Tatyana tarafından bütünüyle gönüllü elemanlardan kurulmuş olan Yaralılara Yardım Örgütü'ne ait Kızılaç treni Tümen karargahına geldi. Tren çoğunlukla hayvan ve yük vagonlarından oluşturulmuştu. Birinci mevki olarak kullanılan oldukça düzgün katarda Moskovalı bazı ileri gelen kişiler vardı. Bunlar yaralılar için ufak tefek armağanlar getirmişlerdi. Bu gelenler arasında olan Gordon, çocukluk arkadaşı Jivago'nun da bu örgütte olduğunu biliyordu. Katarın bulunduğu yere geldiğini işitince, gerekli izin kağıtlarını sağlayarak bir at arabasıyla Jivago'yu görmeye koşmuştu. Bozuk bir Rusça konuşan arabacı ya Litvanyalı ya da beyaz Rus'tu. Herkes de herkesin karşı casus olduğu korkusu yer ettiğinden konuşmalar çoğunlukla basma kalıp birkaç sözcükten ileri gitmiyordu. Bunun için Gordon yolun büyük bir bölümünü arabacıyla tek kelime konuşmadan geçirdi. Karargaha geldiği zaman orada trenin 15 mil ilerideki bir köyde olduğunu öğrendi. Gerçekte tren 50 mil uzakta bulunuyordu. Bütün yol boyunca sol yanlarındaki ufuk tarafından öfkeli, düşmanca gürültüler işittiler. Gordon ömründe yer sarsıntısına tanık olmamıştı. Ama boğuk boğuk tek düze gürültüleri pek yerinde olarak depreme benzetti. Akşama doğru gökyüzünün o yanını pembe bir kızıllık kapladı. Bu kızıllık tan ağarıncaya kadar sürdü. Yıkılmış köylerin içinden geçiyorlardı. Bu köylerin birçoğu boşaltılmıştı. Birçoğunda da köylüler yer altına kazdıkları çukurlarda oturuyorlardı. Bir zamanlar evlerin bulunduğu yerlerde toz ve moloz yığınları vardı. Yaşlı kadınlar bu moloz yığınlarını karıştırıyorlardı. Bir zamanlar evleri olan bu yığınları araştırarak işe yarayacak bir şey bulmaya çalışıyorlar. Evlerinin duvarları gerisinde yabancı gözlerden uzaktaymışlar gibi oldukça rahat hareket ediyorlardı. Gordon geçerken başlarını kaldırıp baktılar. Araba gözden kayboluncaya dek bakışlarıyla izlediler. Bu bakışlarda insanların akılları ne zaman başlarına gelecek, hayatlarına ne zaman rahat ve barış egemen olacak diye soran bir şeyler vardı. Karanlık bastığı bir sırada araba bir devriye ile karşılaştı. Devriye arabayı ana yoldan çekmelerini emretti. Arabacı yeni açılan kestirme yolları bilmiyordu. Birkaç saat hiçbir yere ulaşamadan dönüp dolaştılar. Tan ağarırken aradıkları köye geldiler ama burada trene benzer bir şey görünmüyordu ve hiç kimsenin hastaneden haberi yoktu. Sonunda aynı hatta iki tane köy bulunduğunu öğrendiler. Sabahleyin de aradıkları yere geldiler. Tendürdiyot ve papatya çiçeği kokan köyün içinden geçerken Gordon o günü Jivago ile geçirip akşama arkadaşlarını bıraktığı yere dönmeye karar verdi. Gece kalmaktan vazgeçmişti ama onlar Gordon'u bu köyde bir haftadan fazla tuttu. 9. Cephe hattı o günlerde yer değiştiriyordu. Gordon'un geldiği güney bölümlerinde ordu düşman hatlarına birkaç noktadan sızmayı başarmıştı. Yardımcı kuvvetler geldi, açılan yarığı genişlettiler. Ama gerideki kuvvetlerle öndekilerin bağlantısı kesildi. Sonunda öndekiler düşmana tutsak oldular. Bunlar arasında Asteğmen Paşa Antipov da vardı. Komuta ettiği bölük düşmana teslim olunca kendisi de teslim olmak zorunda kalmıştı. Gaylulli'nin tanık olduğu saldırı her zaman her yerde görülen türdendi. Hızla ilerleyen askerler rüzgarda sallanan kuru otlar ve çalılarla kaplı bir tarlayı koşarak geçeceklerdi. Amaçları Avusturyalıları mevzilerinden çıkarıp göğüs göğüse savaşa zorlamak ya da el bombalarıyla yok etmeye çalışmaktı. Koşan askerlere tarla hiç bitmeyecekmiş gibi görünmüştü. Toprak ayaklarının altında bataklıktalarmış gibi kayıyordu. Asteğmenleri elinde silahını sallayarak bir önlerinde bir yanlarında ne kendisinin ne de askerlerin işittikleri hücum naralarıyla koşuyordu. Düzenli aralarla kendilerini yere atıp bekliyorlardı. Her seferinde ormanlarda kesilen kocaman ağaçlar gibi yere kapanıyorlar ama bir daha düştükleri yerden kalkmıyorlardı. Galiulin, hedefin çok uzağına ateş ediyorlar dedi topçu subayına. Telefon et de daha yakına nişan alsınlar. Yok dur, böyle yapmaları herhalde daha iyi. Saldıran kuvvetler tam düşman kuvvetleriyle karşılaşacakları bir sırada top ateşi kesildi. Ansızın çöken sessizlikte gözetleme yerinde duranlar kendi kalplerinin güm güm attığını işitir gibi oldular. Sanki şimdi Avusturyalıların mevzilerine dayanmış, olağanüstü yiğitlik gösterecek olan Antipov'un yerinde kendileri varmış gibi hissediyorlardı. O anda iki tane 16 pusluk Alman mermisinin tam önlerinde patladığını gördüler. Yükselen simsiyah toz bulutları ve duman bundan sonra olanları bakışlarından sakladı. Galiulin'in dudakları bembeyaz kesilmişti. ''Tanrım, mahvoldular, öldüler.'' diye fısıldadı. Asteğmen Antipov'un ve askerlerinin yok olup gittiklerine inanmıştı. Bir diğer mermi gözetleme noktasının çok yakınlarında patladı. Komuta heyetinde bulunanlar iki büklüm olarak daha emin bir yere doğru gittiler. Galiulin, paşa ile aynı sığınakta yatmıştı. Onun öldüğünü sanan arkadaşları, içinde pek çok fotoğrafın bulunduğu eşyalarını toplayıp dul karısına vermeyi kararlaştırdılar. Mesleği makinistlik olan Galiulin daha yeni terfi etmişti. Tiverzin'in oturduğu apartmanın kapıcısı Gimazettin'in oğluydu. Çok zaman önce ustası Kudoleyev tarafından dövülen Yusuf'un ta kendisiydi. Şimdi bu terfiyi de o zaman kendisini döven ustasına borçluydu. Galiulin terfi ettikten sonra istediğinin tersine nasıl olduğunu kimsenin anlamadığı bir biçimde kendini ateş hattından uzakta bir garnizonda bulmuştu. Çok rahat bir işi vardı. Sakat, hasta askerler yine kendileri gibi sakat, hasta olan subaylar yönetiminde artık çoktan unuttukları talimleri tekrarlıyorlardı. Galiulin bu çalışmaların başında bulunuyor, levazım ambarlarının önündeki koruyuculara göz kulak oluyordu. Ondan başka bir şey beklendiği yoktu. Kaygısız, tasasız bir yaşam sürüyordu ki emrine Moskova'dan askere çağrılmış bir yedek birliği gönderildi. Gelenler arasında eski ustası Pyotr Kudoleyev de vardı. Galiulin acı acı ne güzel dedi. Eski dostlar bir araya geliyor. Kudoleyev hazır olda durarak evet efendim diye cevap verdi. İşin bu kadarla biteceğini beklemek saflık olurdu. Asteğmen Kudoleyev'in eğitim sırasında yanlışını yakalayınca onu ağız dolusu küfürlerle azarladı. Başka bir gün Kudoleyev'in kendisine dost doğru değil de yan yan baktığını fark edince adamcağızın suratına bir yumruk indirdi. Sonra da onu hapsettirip 48 saat katıksız cezasına çarptırdı. Artık Kudoleyev'in her hareketi kontrol ediliyor, geçmiş günlerin acısı çıkarılmaya çalışılıyordu. Galiulin, Kudoleyev'in subayı olduğu için bu biçimde davranabiliyordu. Kudoleyev çaresiz bir durumdaydı. Onun için Galiulin davranışlarında mertliğe sığmayan, korkakça bir tavır vardı. Ne yapabilirdi ki? İkisi de aynı yerde bulundurulamazdı. Ama bir subay, emrindeki bir askeri başka bir yere atayabilmek için ne gibi bir özür ileri sürebilirdi? Öte yandan Galiulin kendisinin naklini sağlamak için ne yapabilirdi? Sonunda kışla hayatının sıkıcı, yararsız olduğunu ileri sürerek cepheye gönderilmenin yolunu buldu. Bu tutumu sicilini iyi bir not olarak işlendi. Hele cephede diğer üstünlüklerini de ortaya koyunca onda eksiksiz, tam bir subayda aranan niteliklerin bulunduğu fikri doğdu. İlk fırsatta da teğmenliğe yükseltildi. Galiulin Antipov'u Tiverzinlerin zamanından tanıyordu. 1905 yılında Paşa Antipov, Tiverzinler'de 6 ay kadar konuk olmuştu. Galiulin de onunla sık sık arkadaşlık etmiş, birlikte oyun oynamışlardı. İşte Lara'ya da bir iki kez orada rastlamıştı. Ondan sonra ikisinden de haber alamamıştı. Paşa birliğe katılmıştı. O zaman utangaç, çekingen, kız gibi bir oğlan olan Paşa, şimdi çevresindekileri küçümseyen, somurtkan bir adam olmuştu. Zeki ve bilgiliydi, atılgandı. Ama o muzip, şakacı çocuğun yerinde yerler esiyordu. Bazen Galiulin onun gözlerinde üzüntülü, dalgın bir ifade görüyordu. Sanki bir pencereden içeri bakıyormuş gibi Galiulin arkadaşının kızını ya da karısını özlediğini fark ediyordu. Paşa onun için bir peri masalındaki gibi büyülü, bambaşka bir varlıktı. Ama artık paşa yoktu. Galül'in arkadaşının belgeleri, fotoğrafları ve değişmesindeki çözülmemiş giziyle baş başa kalmıştı. Er geç olacağı gibi Lara'nın kocasını aradığı haberi Galül'in kulağına geldi. Ona mektup yazmayı düşündü ama çok meşguldü. Üstelik mektubu gerektiği şekilde yazmak kadıncağızda felaket haberini alıştırarak vermek istiyordu. Sonunda Lara'nın hemşire olarak cepheye kadar gelmiş olduğunu işitti. O zaman da yazacağı mektubu hangi adrese göndermesi gerektiğini bilemedi. 10. Doktor Jivago'nun her öğle yemeğine gelişinde Gordon, bugün at bulunabilecek mi diye soruyordu. Galicyalı bir köylünün kulübesinde kalıyorlardı. Şansın yok. Hem olsa bile nereye gideceksin? Ne sağa gidebilirsin ne sola. Her taraf karmakarışık, ateş içinde. Bu durumdan kimsenin bir şey anladığı yok. Söylentiye göre güneyde Almanları yandan kuşatmışız ya da yarmışız. Kuvvetlerimizin tutsak düştüğünü ileri sürenler de var. Kuzeyde Alman kuvvetleri geçilmesi olanaksız sayılan bir noktada Sventa'yı aşmışlar. Demir yollarını tahrip ediyor, gıda depolarını havaya uçuruyor ve sanıyorum bizi kuşatıyorlar. İşte durum böyle. Sen de tutmuş atlardan söz ediyorsun. İçeri gel Karpenko. Emir erine seslendi. Hadi durma, masayı hazırla. Yemeğe ne var? Dana paçası mı? Çok iyi. Sıhhiye Birliği Hastanesi kendisine bağlı olan personeliyle birlikte bütün köye yayılmıştı. Bu köy bir mucize olarak savaştan en küçük bir zarar görmemişti. Eşlerin pencerelerinde Rusya'nın batı tarafında görüldüğü gibi kafesler vardı. Bir tek cam bile kırılmamıştı. Sıcak yaz günlerini peşinden gelen sonbaharındaki serin günlerini pastırma yazı denen sıcak günler izlemişti. Gündüzleri doktorlar ve subaylar pencereleri açıyorlar, pervazlardan içeri sürü halinde dolan sinekleri öldürüyorlar, ceketlerinin düğmelerini çözüyor ve buram buram terleyerek sıcak lahana çorbası ya da çay içiyorlardı. Geceleri önleri açık ocakların önüne oturup kağıt oynuyor, ıslak olduğu için bir türlü yanmayan odunları gözleri sulanarak üflüyor, ateş yakmasını bir türlü beceremeyen emirerlerine küfürler yağdırıyorlardı. Çok sessiz bir geceydi. Gordon'la Jivago birbirine karşı yerleştirilmiş kerevetlerin üstüne uzanmışlardı. Aralarında yemek masası ve birkaç alçak iskemle vardı. Camlar açıktı ama oda yine de sıcaktı. Sigara dumanı içindeydi. Taze sonbahar gecesinin serinliği hissetmek için pancurları da açmışlardı. Her gece olduğu gibi konuşuyorlardı. Cephe tarafında ufuk pespembeydi. Topların salvoları düzenli aralıklarla devam ediyordu. Uzaktan uzağa duyulan bu seslere demir çemberli bir sandık döşemeyi çizerek çekiliyormuş gibi çıkan gümbürtüler karışıyordu. Jivago bu sesleri işitince saygıyla susuyordu. Berta'nın sesi bu diyordu. 16 pusluk Alman mermisi. Neredeyse bir tona yakın ağırlığı var. Yeniden kendi konularına döndüklerinde ne konuştuklarını unutmuş oluyorlardı böylece. Gordon, köyde bir koku var dedi. Bu ne kokusudur acaba? Daha köye girerken fark ettim. Feci bir koku bu. Tıpkı fare kokusuna benziyor. Ne demek istediğini anlıyorum. Kenevir kokusu. Burada çokça kenevir yetiştiriyorlar. Bu bitki leş gibi pis kokar. Sonra savaşta ölüleri gömme fırsatı kalmadığı için tarlalarda açıkta çürürler. Bu da havayı pis kokutur. Şimdi savaştayız. Her yerde leş kokusu var. Bak işte bir Berta daha. Birlikte geçirdikleri birkaç gün içinde her şeyden konuşmuşlardı. Gordon arkadaşının savaş hakkındaki düşüncelerini ve askerler arasında nasıl bir havanın estiğini öğrenmişti. Jivago ona insanların böyle karşılıklı olarak birbirlerini öldürmelerine nasıl güçlükle dayandığını, yaralıları görmeye dayanamadığını, hele yeni yeni ortaya çıkan bazı yaraların görünüşünün korkunç olduğunu ve modern çarpışma araçlarının etkisiyle yaralanan kimselerin sonradan iyileştirilemediğini, bunların birer et, kemik yığını durumuna geldiğini anlattı. Her gün Jivago ile birlikte hastaları dolaşan Gordon gerçekten korkunç manzaralar görmüştü. Karşısındakilerin cesaretle acı çekmelerini hiçbir şey yapamadan seyretmekte çirkin bir yan buluyordu. Askerler ölüm korkusunu yenmek için insanüstü bir çaba harcıyorlar, kendilerini çeşitli tehlikelere düşünmeden atıyorlardı. Gordon, insanın içinde bulunduğu duruma göre namuslu ve dürüst olması gerektiğine inanıyordu. Gordon deneylerine dayanarak insanın bazı yaralıları görünce bayılabileceğini biliyordu. Bunu kendinde de görmek fırsatını buldu. Batı kesiminde çalışan gezici bir kızıl haç ilk yardım birliğine gitmişlerdi. Top ateşleriyle hallaç pamuğu gibi atılmış olan bir açıklığa geldiler. Paramparça olmuş top arabaları alt üst olmuş kökleri ortaya çıkmış ağaçların arasında duruyordu. Ağaçlardan birine bir binek atı bağlanmıştı. Gerideki orman bekçisinin ağaç kütüklerinden yapılmış evinin çatısı uçmuştu. Burası ilk yardım örgütünün karargahıydı. Yolun iki tarafına da iki tane kocaman çadır kurulmuştu. Jivago, seni buraya getirmemeliydim dedi. Bir iki milötede siperler var. Topçularımız da orada, tam ormanın arkasında. Olup biteni kulaklarına işitebilirsin. Onun için kahramanlık taslamaya kalkışma. Zaten kahramanlık taslasan da sana inanma. Korkman kadar doğal bir şey olamaz. Durum her an değişebilir. Top ateşi biraz sonra başlar. Kocaman çizmeler giymiş, yorgun genç askerlerin tozlu giysileri terin de karışmasıyla kapkara kesilmişti. Kimisi sırt üstü, kimisi de yüzüstü otların üzerine uzanmıştı. 4 gün süren bir savaştan sonra ön hattan geriye alınan bölükten arta kalan askerlerdi bunlar. Bir süre dinlenmeleri için geriye yollanmışlardı. O kadar yorgundular ki birer taş gibi hareketsiz yatıyorlar, kendilerinde gülümsemek ya da küfretmek gücünü bulamıyorlardı. Yoldan hoplaya zıplaya gelen kamyonlara bile başlarını kaldırıp bakmak zahmetini gösteremiyorlardı. İlk yardım karargahına hasta ve yaralı getiren sayısız kamyondu bunlar. İçindekiler hop hop zıplıyor, bu yüzden içleri dışlarına çıkıyordu. Bu arada yaralılara gerekli ilk yardım yapılıyor, bazıları da ameliyat ediliyordu. Zavallılar top ateşinin yarım saat kadar durduğu bir sırada siperlere çok yakın yerlerden toplanmışlardı. Birçoğu baygındı. Kamyonlar karargahın önünde durunca askerler sedyelerle geldiler, yaralıları taşıdılar. Bir hemşire çadırlardan birinin kapı görevini yapan parçasını kaldırarak baktı. İzinli hemşireydi bu. Çadırların arkasındaki ormanlıkta tartışan, sesleri işitilen ama ne söyledikleri anlaşılamayan iki genç yürüyerek karargah binasına doğru geldiler. Heyecanlı genç bir teğmen birliğe bağlı bir doktora bağırıyordu. Açıklıkta duran topçuların nereye gittiğini öğrenmek istiyor, doktor da bilmediğini söylüyordu. Sonra bu onun görevi değildi. Teğmene bağırmamasını, kendisini rahat bırakmasını rica etti. İşi vardı. Yeni yaralı ve hasta gelmişti. Ama subay Kızılhaç'a, topçu birliğine, kısaca dünyaya küfürler yağdırmaya devam etti. Jivago doktorun yanına gitti, birbirlerini selamladılar. Birlikte eve girdiler. Teğmen hafif bir Tatar şivesiyle hala bağırıp çağırıyordu. Sonra gidip atını aldı. Binip ormana doğru 4 nala sürdü. Hemşire dışarıya bakmaya devam ediyordu. Birdenbire hemşirenin yüzü korkuyla buruştu. Bir sedyeyi taşıyan hafif yaralı iki askere ''Ne yapıyorsunuz, siz delirdiniz mi?'' diye bağırdı. Onlara doğru koştu. Sedyede yüzü korkunç bir şekilde yaralanmış bir asker yatıyordu. Bir mermi parçası diliyle yanaklarını canını almadan kırmızı bir pelte haline getirmiş, bir yanağı tümüyle kopararak çenesine sarkmıştı. İnce, insan sesine benzemeyen bir sesle iniliyordu. Bu iniltilerden kimse bir şey anlamıyor, sadece zavallının bu işkenceye bir an önce son vermeleri, bu dayanılmaz acıyı bitirmeleri için yalvardığı sanılıyordu. Hemşire, yaralının çığlıklarıyla merhamete gelen iki hafif yaralının çeneye gömülmüş olan demir parçasını çıplak elleriyle çıkarıp almaya kalkışacaklarını sanmıştı. ''Bu işi siz yapamazsınız, operatörün işi bu. Ayetleri var onun.'' dedi. Bir yandan da ''Oh Tanrım, onu kurtar.'' diye yalvarıyordu. ''Canını al da var olduğundan beni korkuya düşürme.''